Ayrım 21.
Not A. Sosyalleşmek, varoluş kalitemize önemli katkıda bulunur. Ancak bireyin sosyalleşme düzeyi ile var olma düzeyi arasında doğrusal bir ilişki değil, bir normal dağılım ilişkisi bulunduğunu düşünmek gerektiği kanısındayım. Yani çok düşük veya çok yüksek sosyalleşme düzeyi bireyin varoluş kalitesini düşürür. Fakat orta düzeyde, optimumda sosyalleşmek ise varoluş kalitesini yükseltir. Not B. Sosyal psikolojide çeşitli rol tanımları var. Bunlardan birkaçı, rol bir konuma bağlı kurallar ve davranışlar takımıdır. Belirli rolleri sergilememize yol açan şey, zihnimizdeki rol şemalarıdır. Rol şeması, mevcut normlara ilişkin olarak bilgilerimizi düzenleyip örgütleyen bir bilişsel yapıdır. Bir başka tanıma göre rol, örgütlü sosyal bir yapı içinde bireyin bulunduğu pozisyonu, bu pozisyonla ilgili sorumlulukları, ayrıcalıkları ve diğer pozisyonlardaki insanlarla etkileşimi yönlendiren kuralları gösterir. Değerler konusunda ülkemizde yapılmış kapsamlı çalışmalar bulunmaktadır. Not C. Felsefede değerler konusunda Ahmet Cevizci'nin tanımlarını şöyle özetleyebiliriz. Değer, olgu bilincinden sonra ortaya çıkan ve olguya belli duyguları, arzuları, ilgileri, amaçları, ihtiyaçları ve eylemleri olan özneyle ilişkisi içinde belli nitelikler yüklemeyle belirlenen tavır. Öznenin olana olguya yüklediği niteliktir. Değerler söz konusu olduğunda işe öznenin kişiliğin karışması gerekir. Aynı zamanda değer, kuramsal bir tavırdan çok, pratik bir tavrın ya da yönelimin ifadesidir. Değer, öznenin nesneye, diğer niteliklerine ek olarak sonradan eklediği bir niteliktir. Değer bir ölçüt olarak işlev görür. Olan ile olması gereken ayrımını içerir ve her zaman olumlu olumsuz bir şey olarak görülür. Nietzsche, insanın anlamlı bulduğu her şeyi değer kabul etme eğilimindedir. Not D. Psikolojide değerler konusunda çeşitli tanımlar ve sınıflamalar var. Değerlere ilişkin tanınmış bir envanter de geliştirmiş olan Rokic'e göre değer, farklı davranışlara ve yaşam biçimlerine karşı tercih edilen belirli bir davranış biçimi veya yaşam amacı şeklindeki kalıcı bir inançtır. Diğer bir ifadeyle değerler, ideal olması gereken davranış biçimleri veya yaşam amaçları hakkındaki inançlardır. Davranışlara yön gösteren standartlardır. Değerler tutumlarla ve davranışlarla yakından ilişkilidir. Onlara yön verir. Değerleri belirleyen temel faktörler ise toplum, kültür ve kişilik özellikleridir. 14. Gelişmek. Bu bölümü okumaya başlamadan önce şu soruları cevaplar mısınız? 1. Gelişmek şart mı? İnsan gelişmeden yaşayabilir mi? 2. Gelişmek için neler gereklidir? Var olmak, gelişmek. Yarına kalma uğraşımızın 3 ayağı vardı. Birincisi var olmaktı, ikincisi ise gelişmek. Var olmak ile gelişmek karşılıklı etkileşim içindedir. Bu ikisi adeta ayrılmaz bir bütündür. Var olduğunuz her saniye değişir, gelişirsiniz. Gelişmenizin niteliği ve hızı ise sizin var oluşma düzeyinizi etkiler. Var oluşma düzeyiniz ise sizin gelişmenizi etkiler. Tüm canlılar gelişirler, ancak kendi gelişim sürecini fark eden ve buna bilinçli olarak katkıda bulunabilen tek canlı insandır. Bu yüzden de gelişim süreci insanın varoluş süreciyle yakından ilişkilidir. Bugünkü anlayışımıza göre gelişmek yalnızca belli yaşlara özgü değildir. Bir zamanlar gelişim psikolojisinin konusu çocukluk dönemiyle sınırlıydı. Giderek gençlik, orta yaşlılık ve yaşlılık dönemleri de gelişim psikolojisinin konusu oldu. Bu durum insanın yaşı ne olursa olsun gelişmekte olan bir varlık olarak kabul edildiği anlamına gelmektedir. İnsanın gelişme sürecini etkileyen 4 temel öğe bulunduğunu düşünüyorum. Bunlar 1. Olgunlaşma, biyolojik büyüme ve öğrenme. 2. Yaşam bilgisi, temel ve genel bilgiler. 3. Gelişme güdüsü. 4. Spontanlık ve yaratıcılıktır. 1. Olgunlaşma, biyolojik büyüme ve öğrenme. İnsanın gelişimi kalıtım, genetik faktörler ile çevre arasındaki karşılıklı etkileşim ile ortaya çıkar. Çevre etkisinden büyük ölçüde bağımsız olarak kalıtımdan kaynaklanan biyolojik büyümeye olgunlaşma adı verilir. Olgunlaşma çevrenin etkisiyle özellikle öğrenme ile birleştiğinde gelişme ortaya çıkar. Bu durum gerek bedensel gerekse zihinsel gelişme için geçerlidir. İnsan gelişmek için doğuştan bir genetik yatkınlığa sahiptir. Bu yatkınlık uygun çevre koşullarıyla birleştiğinde gelişim süreci hızlanır. Bu evren olağanüstü bir yer, yaşam ise fark edildiğinde çok heyecan verici. Elinizde bir zeytin çekirdeğini tuttuğunuz zaman aslında sıkıştırılmış çok büyük bir potansiyeli tutuyorsunuz demektir. Elinizde bir zeytin çekirdeği tuttuğunuz zaman aslında gelecekteki binlerce ağacı, tonlarca zeytini tutuyorsunuz demektir. Toprağın, güneşin, suyun yardımıyla bu çekirdek onları üretecektir. Kucağınıza bir bebek aldığınız zaman aslında gelecekteki binlerce insanı, binlerce binayı, gemiyi, uçağı tutuyorsunuz demektir. Onları da bu çocuk üretecektir. Her şeyin katkısıyla. Bitkide, hayvanda, insanda bulunan bu olağanüstü gelişme potansiyelinin çevrenin katkısıyla ortaya çıkması gelişme demektir. İnsan doğduğu günden itibaren sürekli olarak dış dünyadan enerji almak, beslenmek, duyu organlarının en azından birkaçı aracılığıyla uyarıcılar almak ve öğrenmek zorundadır. Zeytin çekirdeğinin içindeki genetik kodlama çevre şartlarıyla birleşir gelişme ortaya çıkar. Benzeri şekilde insana ait genetik kodlama da çevreden gelen uyarıcılarla birleştiğinde gelişme görülür. Hayvanlar bu dünyada tutunabilmek için öğrenmek zorundadırlar. Hayvanların tamamen içgüdü sandığımız birçok davranışı aslında kalıtım faktörleri ile çevre faktörlerinin bileşkesidir. Örneğin kuşların gagalama davranışları kısmen kalıtımın etkisiyle ortaya çıkar, kısmen de öğrenmenin. Gagalama konusunda pratik yapmak ve gagalanan noktadan yiyecek elde ederek geri bildirim almak gagalamanın kalitesini artırır. Öğrenme hayvanların yaşamında önemli yer tutar. Ancak insan yaşamındaki işlevi daha da önemlidir. Çünkü insan dil edinme potansiyeline sahip olarak dünyaya gelir. Bu potansiyelin açığa çıkabilmesi, yani insanın dili kazanması öğrenme ile mümkündür. Dili kazanan insan artık varoluş basamaklarında yükselmeye hazır demektir. Varoluş basamaklarında yükselmek için, örneğin fark etme becerisini geliştirmek için ve bu basamaklarda yükselirken hayatta kalabilmek için insanın öğrenmeye ihtiyacı vardır. Yiyecek bulabilmek için tehlikelerden kaçmak ve kaçınmak için yaşamını kolaylaştıracak araçlar yapabilmek için, kısacası bu dünyada tutunabilmek için insanın öğrenmeye ihtiyacı vardır. İnsan öğrenmek zorundadır. Öğrenmeden gelişmek, öğrenmeden var olmak mümkün değildir. Psikolojide öğrenme için not A'ya bakılabilir. İkinci yaşam bilgisi, temel ve genel bilgiler. Öğrenme zihinsel bir etkinliktir. Bu etkinliğin ürünleri bireyin elde ettiği bilgilerdir. Söz konusu bilgileri, temel yaşam bilgileri ve genel yaşam bilgileri olarak iki gruba ayırabiliriz. Aralarındaki ayrım çok kesin olmamakla birlikte temel yaşam bilgileri daha çok bireyin hayatta kalma ihtimalini artıran bilgilerdir. Temel yaşam bilgileri arasında bireyin hayatını tehlikeye sokacak durumlardan kaçınmasını sağlayan bilgileri, öz bakım becerilerini, sağlıklı beslenme ve spor yapma konusundaki bilgileri sayabiliriz. Yıkanmamış sebzelerden hastalık geçebileceği, bazı mantarların zehirli olabileceği konusundaki bilgiler, trafik kuralları ya da salgın hastalıklardan korunma yolları temel yaşam bilgilerindendir. Genel yaşam bilgileri ise hayatta kalmaya doğrudan katkısı yokmuş gibi gözüken, ancak kişinin yaşam kalitesini yükselten, yaşama sevinci duyma ihtimalini artıran bilgilerdir. Örneğin sanata, doğaya, arkeolojiye ilişkin bilgiler. Temel yaşam bilgileri toplumsallaşma sürecinin bir parçası olarak kazanılabileceği gibi sistematik eğilimler yoluyla da kazanılabilir. Örneğin ilk yardım becerileri veya ıssız doğada tek başına kalındığında hayatta kalma becerileri konusunda izcilik eğitimi gibi kişilere eğitimler verilebilir. Temel yaşam bilgileriyle ilgili ünlü bir halk hikayesi var. Şöyle, eski İstanbul'da bir şair kayığa bindiğinde kayıkçıya "Farisi'yi bilir misin?" diye sormuş. Kayıkçı bilmediğini söyleyince de "Eyvah!" demiş şair, "gitti ömrünün yarısı." Biraz açılmışlar, dalgalar kayığı sert biçimde sallamaya başlamış. Kayıkçı, "Beyim yüzme bilir misin?" diye sorunca şair, "Hayır!" diye cevap vermiş. Bunun üzerine kayıkçı, "Eyvah beyim, gitti ömrünün tamamı!" demiş. Bu kıssada bazı konulardaki bilgilerin hayatımızı doğrudan etkileyeceği anlatılıyor. Gerçekten yaşamda bazı bilgilerin önceliği bulunabilir. Ancak yaşamda hiçbir bilginin gereksiz olmadığı kanısındayım. Farsça, satranç veya geometri öğrenmiş olmak bazı durumlarda işinize yaramayabilir. Ancak bütün bunlar yaşamınızın kalitesini artırır. Bir anlamda göreceli olarak ömrünüzü uzatır. Günlerinizi daha değerli kılar. Diyelim ki Farsça öğrendiniz. Mevlana'nın Mesnevisini veya Firdevsi'nin Şehnamesini orijinalinden okuyabilirsiniz. Ömer Hayyam'ın veya Hafız'ın şiirlerini okuyabilirsiniz. Kimileri şiir karın doyurmaz diye düşünebilir. Evet, şiir karnınızı doyurmaz ama duygularınızı geliştirir, yaşama sevinci duymanıza katkıda bulunur. Var olabilmek, var oluşabilmek için belki öncelikle temel yaşam bilgilerine ama genelde yaşamdaki tüm bilgilere, yerine ve zamana göre ihtiyacımız vardır. Herhangi bir konuda bilgi edinmek, yaşama sevincine katkının yanı sıra kişinin öğrenmeyi öğrenme, learning to learn konusunda gelişmesine de katkıda bulunur. Yani bir şeyi öğrenmek, yeni şeyleri öğrenmeyi kolaylaştırır, öğrenmeye yatkınlığı artırır. Lisede geometri öğrenen bir gencin satranç öğrenmesi kolaylaşır ya da satranç öğrendiğinde geometri öğrenmesi kolaylaşır ya da piyano çalmayı öğrendiğinizde bu durum kimyayı veya basketbolun kurallarını öğrenmenizde size avantaj sağlayabilir. Bilgi yararlıdır. Ancak şüphesiz ki bu bilginin ezberlenmeden kazanılmasında, içselleştirilmesinde yarar vardır. Bilgilerimizi kavramalı, uygulamaya dönüştürebilmeli, analiz, sentez edebilmeli ve değerlendirebilmeliyiz. Zaman içinde bilgi. İnsan yaşamı için gerekli bilgiler zaman içinde değişime uğruyor. Bir zamanlar çarık yapmayı, lüks lambası yakmayı veya ata binmeyi bilmek gerekiyordu. Bugün araba, kamera, bilgisayar, benzeri yeni araçlar kullanmayı öğrenmek gerekiyor. Yeni hastalıklar çıkıyor. Bunlardan korunma yollarını öğrenmek gerekiyor. Vehbi Koç 70'li yıllarda gençlere 3 şeyi öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Birincisi bir yabancı dil, ikincisi araba kullanmak, üçüncüsü de 10 parmak daktilo yazmak demişti. Bunlardan ilk ikisi halen geçerli. Üçüncü öneriyi daktilodan bilgisayara çevirmek gerekiyor. 1970'lerde hatta 80'li yıllarda Bill Gates bile bilgisayarın bu kadar vazgeçilmez olacağını tahmin etmemişti. Yaşam o kadar hızlı değişiyor ki, geleceğin dünyasında belki insanların araba kullanmaları gerekmeyecek. Belki bizler gibi kitapları açarak yabancı dil öğrenmeleri de gerekmeyecek. Kısacası yaşam biçimi ve bunun bir uzantısı olarak öğrenilmesi gereken şeyler zaman içinde değişiyor. Ancak değişmeyen bir şey var. Bu da değişmenin, gelişmenin sürekli oluşu ve insanın da bu değişime ayak uydurmak zorunda bulunuşudur. Her çağ kendine özgü bilgiler üretiyor. Yarına kalmak isteyen bireylerin bu bilgileri kazanmaları gerekli. 3. Gelişme güdüsü. Fiziksel evrende makro ve mikro düzeyde sürekli hareket var. Galaksiler büyük bir hızla birbirlerinden uzaklaşıyor. Güneşler dönüyor, moleküllerin, atomların yapıları olağanüstü dinamik. Dünya da sürekli değişiyor. Kıtalar kayıyor, kıyılar şekil değiştiriyor. Bitki ve hayvan türleri zaman içinde değişime uğruyor. Evrende yaşamda sürekli bir hareketlilik var. Belki de geneldeki bu hareketliliğin bir uzantısı olarak hareket değişim insan yaşamında önemli bir yere sahip. İnsan da dahil tüm canlılarda bulunan güdülerden bir tanesi faaliyet ve kurcama, manipüle etme güdüsüdür. İnsanlar ve hayvanlar gözlenir bir neden olmaksızın da hareket etmek isterler. Çevrelerini araştırırlar, nesneleri hareket ettirirler. Bir değişme her zaman gelişme niteliği taşımayabilir. Ancak evrendeki ve dünyadaki milyonlarca yıla yayılan fiziksel ve biyolojik değişmenin gelişme yönünde olduğu kanısındayım. Uzun süren bir gelişme çizgisinde zaman zaman duraklamalar, geriye dönüşler olabilir. Örneğin gelişmekte olan sosyal yaşamda zaman zaman yozlaşmalar görülebilir. Ancak sürecin tümüne bakıldığında gelişme olduğunu görme ihtimali daha yüksek. Bireyin yaşamında gelişme iki ana yolla ortaya çıkabilir. Birincisi birey kasıtlı olarak gelişmeyi hedeflemez. Genel değişim rüzgarına kapılarak değişir. İkinci yol ise bireyin gelişmeyi bilinçli olarak seçmesidir. Her insan yaşına paralel olarak biyolojik yönden, duygusal, sosyal yönden gelişim gösteriyor. Ancak söz konusu gelişmenin hızı ve niteliği farklı farklı olabilir. Kişi belirli bir alanda bilinçli olarak gelişmek istediğinde şüphesiz ki bu alanda gelişim gösterme ihtimali yüksek olacaktır. Örneğin spor yaparak vücudunuzu geliştirmek istediğinizde, vücudunuz kendinizi daha iyi tanımak ve ifade etmek istediğinizde kişiler arası iletişimleriniz gelişir. Belirli bir özelliğini geliştirmek isteyen bireyin gelişim sürecini etkileyecek faktörlerin başında o bireyin gelişme güdüsü gelir. Gelişme güdüsünü 3 basamaktan oluşan bir model içinde tanımlamak istiyorum. Şöyle, 3. Yeniyi üretmek, yaratıcılık isteği. 2. yeniyi alma isteği ancak yeniyi üretmemek. 1. Yeniyi reddetmek. Gelişme güdüsü basamakları. Yukarıdaki şekilde insanlardaki gelişme güdüsünün 3 basamaktan oluştuğu dile getiriliyor. Birinci basamak yeni araçları, yeni bilgileri kısacası yeniliği reddetmektir. Yeniliği reddetmenin gelişmeyle ne ilgisi var denilebilir. Ancak bir şeyi reddetmenin de bir iletişim olduğunu düşünerek gelişme güdüsünün birinci basamağına reddetmeyi yerleştirmek istiyorum. İkinci basamakta yeniye ilgi duymak, yeni araçları, yeni bilgileri edinme isteği. Ancak yeniyi üretmemek var. Üçüncü basamakta yeniyi üretmek isteği yani yaratıcılık eğilimi söz konusu. Yaratıcılıkta bulunma isteği gelişme güdüsünün en üst basamağı. Birkaç örnek verelim. Bir ev hanımı yeni yemekler öğrenmeye ilgi göstermez. Yalnızca bildiği yemekleri yapmakla yetinirse birinci basamaktadır. Yeni yemek tarifleri öğrenmek istediğinde ikinci basamağa geçmiş olur. Bildiği tariflere ilavelerde bulunur. Yemeklerin kapsamında veya sunuş biçiminde yenilikler yaparsa üçüncü basamağa geçmiş olur. Ya da bir yönetici kulaklarını yönetim alanındaki yeni bilgilere kapatırsa birinci yenilikleri öğrenmek için kitaplar okuyup seminerlere giderse ikinci. Mevcut bilgilerinden yola çıkarak kendisi işinde bir takım yenilikler yapmak isterse üçüncü basamakta gelişme güdüsü sergilemiş olur. Ülkemizde ilk çamaşır makineleri görülmeye başlandığında hanımlar söz birliği etmiş gibi bu yeni alete cephe aldılar. Hiç elle çitilemek gibi olur mu diyorlardı. Pis batıllar, bir su yıkayıp asıyorlarmış. Hiç üç su yıkamadan olur mu diyorlardı. Şimdi makinelerini ayarlayıp tek su yıkıyorlar. Aziz Nesin'in de bir hikayesinde çok güzel anlattığı gibi o yıllarda çamaşır yıkamak annelerimiz için eziyet. Ev halkı için de kabustu. Özellikle pazar günleri evlerde 3+1 su çamaşır stresi yaşanırdı. Dördüncüsü durulama. Hanımların bu tavrı yeniyi reddetme basamağıdır. Daha sonra çamaşır makineleri benimsendi, ikinci basamağa geçilmiş oldu. Bugün ülkemizdeki fabrikalarda yabancı patentle makine üretiliyorsa bu durum ikinci basamakta gelişme güdüsünün göstergesi olsa gerek. Ama eğer ki bir fabrikanın Ar-Ge'si araştırma geliştirme birimi varsa yeniyi almakla yetinmeyip yeniyi üretiyor demektir. Bu işlemin arkasındaki güdü ise üçüncü basamaktaki gelişme güdüsüdür. Köylümüz de başlangıçta çamaşır makinesine karşı çıktı. Birinci basamak. Daha sonra çamaşır makinesini aldılar. İkinci basamak. Hatta bazıları çamaşır makinesini yayık niyetine kullandı. Yani makinenin ritmik salınımından yararlanarak sütün yağını ayırdılar. Bence bu bir yaratıcılıktır. İnsanları makineyi yayık yerine kullanmaya iten şeyin üçüncü basamakta gelişme güdüsü olduğunu düşünüyorum. Benzeri durum traktör, biçer döver için de geçerli. Bunlar da köylümüz tarafından önce reddedildi, sonra benimsendi. Hatta traktör bir yaratıcılık göstergesi olarak asıl amacı dışında gelin arabası olarak da kullanıldı. Gelişmeyi engelleyen faktörler ve çıkış eğitim yolları. Bir insanın gelişmesini engelleyen faktörleri başlıca 3 grupta toplayabiliriz. Her bir engeli ve bu engelin nasıl aşılabileceğini sırayla görelim. 1. Gelişebileceğini bilmemek. Kişi gelişmesi gerektiğini bilmemektedir. Gelişebileceğinden haberi yoktur. Örneğin üniversiteden mezun olduktan sonra çalışmaya başlayan bir kişi yıllarca mesleğindeki yenilikleri izlememiş, alanındaki yeni yayınları okumamış olabilir. Bu davranışının arkasında gerekenleri biliyorum, yeni şeyler öğrenmeme gerek yok şeklinde bir düşünce bulunabilir. Bazen böyle bir kişi son yıllarda ortaya çıkan yenilikleri öğrendiği zaman samimi olarak hayrete düşebilir. Bazen de kişiler belirli konularda kendilerini eğitebileceklerini hiç düşünmemiş olabilirler. Örneğin insanlar trafik ya da yemek pişirme kursuna gidebileceklerini biliyorlar da daha iyi anne baba olabilmek için ya da daha iyi bir müdür olabilmek için kursa gidilebileceğini hiç düşünmemiş oluyorlar. Bu tür yeniliklerle tanışanların bundan keyif aldıklarını sıklıkla görmek mümkündür. Bu gruba giren kişilerin yeni davranışlar sergileyen gelişmiş modellerle tanıştırılması yararlı olabilir. Gelişmesi gerektiğini bilmeyen kişilerin çevrelerindekiler tarafından fazlaca zorlanmaları doğru değildir. Çünkü zorlanmak kendilerinde gelişmeye bilinçli bir direnç yaratabilir. Kaç yaşında olursa olsun ve hangi konuda olursa olsun, kişinin bir becerisini geliştirmek istediğimiz zaman onu bulunduğu gelişim çizgisinin bir basamak üzerindeki uyarıcılarla tanıştırmak gerekir. Böylece kişi bilişsel çelişkiye düşebilir ve tartışarak, düşünerek bir üst basamağa ulaşması mümkün olabilir. Piaget'in bilişsel gelişimle ilgili görüşlerine dayanan bu yöntemi, bilişsel gelişim sağlamak istediğimiz herhangi bir alanda, örneğin moral, ahlak, gelişim veya iletişim becerileri konusunda kullanabiliriz. Yöntemin özü, kişinin kendisinde çelişki yaratacak yeni uyarıcıyı özümlemesi, asimile etmesi ve mevcut bilişsel şemalarına yeniden şekil vererek içinde yeni uyarıcının da bulunduğu daha üst düzeydeki yeni şemalara ulaşmasıdır. Böylece bilişsel gelişme ortaya çıkar. Gelişme adım adım olur. Kişiyi bulunduğu gelişme düzeyinin 3-4 basamak yukarısına bir anda çıkarmak mümkün değildir. Kişileri belirli alanlarda geliştirmek için sistematik eğitimler vermenin yanı sıra, galiba genelde gelişmenin gerekli ve mümkün olduğu fikrini de öğretmek, daha da iyisi bu fikri kendi kendilerine keşfetmelerine yardımcı olmak gerekiyor. Sanırım ben gelişebilirim, gelişmeliyim fikrine sahip olmak, var olma ve gelişme sürecinde önemli bir işleve sahip. Bu noktada toplam kalite yönetimi yaklaşımından da esinlenerek kendi kendimize şunları söylemek gerektiğini düşünüyorum. Mevcut olan olabileceklerin en iyisi değildir, daima geliştirilebilir. Ben bir insan olarak bana ve çevreme ait potansiyeli kullanarak kendimi ve çevremi anlamlı bulduğum değerler doğrultusunda değiştirebilirim, geliştirebilirim. Bunu yapmam mümkündür ve gereklidir. 2. Değişmekten korkmak. Bazen kişi gelişebileceğini bilir, ancak değişmekten, gelişmekten çekinir. Yeni düşünce ve davranış tarzlarına direnir. Değişme fikri her insana zaman zaman ürkütücü gelebilir. İnsanlar bazen ruhsal sorunlarını gidermek amacıyla kendi istekleriyle terapiste giderler. Ama bir yandan da sorunları gidermek, değişme anlamına geldiği için sorunlarını gidermeye direnç gösterebilirler. Psikoterapi ortamlarında sorunların kaynağıyla yüzleşmeye, içgörü kazanmaya, dolayısıyla değişmeye direnç göstermenin çeşitli şekilleri vardır. Söyleyeceğini unutmak, randevuyu unutmak veya geç kalmak gibi. Sorumluluk başlığı altında sorumluluğu sürekli başkalarına atmanın değişmeye direnç olduğunu belirtmiştik. Günlük yaşamda değişmeye direnmenin çeşitli yolları vardır. Söz gelişi, söz meclisten dışarı, avukat Ayşe Hanım çocuklarıyla daha iyi iletişim kurabilsin diye eşi mühendis Ahmet Bey'i sürekli olarak iletişimle ilgili konferanslara götürmek ister. Fakat Ahmet Bey'in sürekli işi vardır, karısına "Sen git, bana anlatırsın" der. Karısı konferansta öğrendiklerini akşam anlatmaya çalışınca da Ahmet Bey'in uykusu gelir. Bir genel müdür veya bir başhekim elemanlarına yönetim becerileri konusunda eğitim aldırır. Kendisi de eğitime katılmayı çok ister ama bir türlü vakit bulamaz. Değişmeye direncin başka görünüşleri de vardır. Diyelim ki bir lise öğrencisi derste çok acıktığını hissedip çantasından yiyecek çıkarır. Bu duruma sinirlenen öğretmenin beslenme özgürlüğünü kısıtladığını iddia eder. Ya da bir müfettiş hanım mesleğiyle ilgili eğitime katılır. Eğitim sırasında sürekli konuşur, sprey sıkar. Bu durumdan rahatsızlıklarını dile getiren arkadaşlarıyla ve eğitimciyle kavga eder. Bütün bunlar doğal bir ihtiyacın ifadesi olabileceği gibi değişmeye, gelişmeye bilinç dışı bir direnç de olabilir. Değişmekten belirgin veya üstü örtülü şekilde korkan kişilerin değişmeye zorlanmaları genelde olumlu sonuç vermez. Onların bu korkularının giderilmesinde yarar vardır. Eğer bir baba çocuklarıyla daha iyi iletişim kurmayı öğrenmek için bir ana baba okuluna gitmeye şu ya da bu üslupla direnç gösteriyorsa, onun bu direncinin altında yatan korkunun giderilmesi gerekir. Bir senaryo kuralım ve diyelim ki bu baba, ana baba okuluna gittiği zaman çocuklarına o güne kadar hatalı davrandığı gerçeğiyle yüzleşeceğini hissetmektedir ve bu durum babayı korkutmaktadır. Ana baba okuluna gitmeye direnç göstermesi bu yüzdendir. Bu durumdaki babalar için hemen bir şey söylemek istiyorum. Ana babalara konferans verdiğimde çocuklarına hatalı davrandıklarını söyleyerek kendilerini suçlayan ana babalar olduğunda tahtaya ÇDESY yazarım ve sonra da şu açıklamayı yaparım. ÇDESY'nin anlamı şu: çocuğunuzu dünyada en iyi siz yetiştirirsiniz. Çünkü onu en çok siz sevdiniz. Çocuğunuz büyürken siz bazı hatalar yapmış olabilirsiniz. Bir uzman sizin yaptığınız hataları yapmadan yetiştirebilirdi onu. Ancak bu uzman sizin çocuğunuzu sizin kadar sevebilir miydi? Şüphesiz ki hayır. Siz anne baba olarak geçmişte bir takım hatalar yapmış olabilirsiniz. Ama hatasız birçok şey de yaptınız.